Yani zannediyorum hem yarattığı duygu dünyası bu yaşlardaki insanlara ağırlıklı olarak hitap ediyor. 30'dan sonra genelde insanlar bırakıyorlar atölyeler okumayı, yani şiirler okumayı. Ancak şiirle ciddi olarak haşır neşir olan yazar, edebiyatçı, şairler dışındaki kesimler genelde şiirle ilişkilerini azalttıkları gibi atölyeler okumayı da bırakıyorlar. Ama özellikle bu genç uşak dediğimiz kesimde çok ağırlıklı olarak adrenal etkisi vardı. Yer yer şiirlerinde lirizmin artık romantizme varan ölçüdeki yapısı mı etkiliyor gençleri? Bir önceki oturumda değinilen o gerilim, esrarengiz işler vesaire bunlar mı çekiciydi? Söyleyiş tarzı mı çekiciydi bilemiyorum ama günümüz gençleri bizim okuduğumuza oranda sanki daha az atölyeler okuyorlar. Hiç okunmayan, o yıllarda hiç okunmayan Cemal Süreyya, Edip Cansever. Yani ikinci yeninin yeniden doğduğu ya da yeniden doğduğu yanlış okur bulduğu, geniş okur kesimi bulduğu bir dönemi yaşıyoruz çoğunlukla. Yani hep biz üniversite çevrelerinde eleştirdik gençliğimizde, günümüze gelemiyorlar diye. Edebiyat dünyasını eleştirdik, gençliğe gelemiyorlar diye. Yani düşünebiliyoruz, ben 45 yaşına kadar genç şairim. Hiç orta yaş şair olamadım, sonra bir dakika yaşlı şairim. Yani böyle bir edebiyat evreninde yaşıyorduk. Ya kimsenin Cemal Süreyya'dan okuduğu yoktu yani. Dizi hiç okuduk. Yani genç üniversite öğrencilerimiz okuyordu, her zaman olduğu gibi. Ama şimdi bakıyorum, yani Cemal Süreyya yayıncı kullanıyordu, şimdi 100 bin satıyor. Yani keşke bunları görebilmiş olsaydım. Neyse, uzatmayayım. Birkaç yönüne değineceğim. İsterseniz en son olaydan başlayalım. Yani bu gizem dolu yapı hep var. Atilla İlhan, benim için açık söyleyeyim, romanlarıyla, düşünce yazılarıyla falan beni çok ilgilendirdi. Beni şair olarak ilgilendirdi. Bir de senaryo yazar. Sinema yazarı ve senaryo yazar. Gerçekten bu iki boru bana daha cazip gelmiştir. Yazılara baktım. Biraz bu sabah erken uyandım. Biraz internette de gezindim. Yani bu suspense, gelecek vesaire bu tür şeylerin işte Sansarlı Han'da tutuklanması, gençliğe tutuklanması buraya bağlı. Bence bunlarla hiç ilişkisi yok. Atilio'nun yetişme döneminde ve sinemaya olan düşkünlüğü düşünülürse şiirler daha çok film noir dediğimiz yapıda şiirdir. Yani Patricia Highsmith, Dashiell Hammett, Raymond Chandler'ın romanlarından yapılan ve 40'lı yılların, 30 sonları 40'lı yılların Amerikan sinemasında çok önde, ön planda olan, 60'lı yıllarda Fransa'da yeni dalga sinemasıyla gelişecek olan o hava var şiirlerde daha çok. Yani büyük bir ihtimalle gençliğinde bol sinemaya gidiyordu, bu filmleri izliyordu ve bu filmlerin etkisiyle sahip olmuş şiirler okuyacak. Ama ilk kitabında değil. Yani bunları seyretmiş, birikmiş içinde büyük bir ihtimalle. Çünkü Paris'e gidiş gelişleriyle daha öncesi ve sonrası arasında büyük değişimler yaşadığını görüyoruz. Atilla İlhan birçok yazıda değindi. Yani şunu söyleyeyim, evet, dakik bir adam. Sabah kalktı, benim bir saatte çalışıyor, programda oturdu, kafe belli, kaçta kaç arasında oluyor. Ama bütün şairlerde olduğu gibi çelişkilerle dönüyor. Yazdığı şiirle savunduğu şiir arasında ilişki yok. Yani Atilla İlhan'la ilgili yazdığı son yazıda buna değinmiştim. Çünkü o yazıda yine bize bindiriyordu. Yani ben biliyorum beni çok sevdiği. Defalarca dedikmesi var. Ama toptan bir yazı olunca insan kendi üzerine aldı. Ve yine siyasetsiz, hükümetin etkisinde, bireyci gibi klasik o toplumcu, gerçekçi yapıdaki eleştirilerin bir daha dile getirilmesiydi Atilla'nın dilinden.
Ben değil, plan.
Evet. Aynen ikinci yeniye neler dediyse bize de onları söylüyordu. İyi de Metin belirtti. bizim hepimizi yayınladı. Üstelik yayınlarken sevgiyle yayınladı. Özel toplantılarda benim şiirimi ne kadar sevdiğini söyledi. Özellikle Sudaki Anka kitabı için son 25 yılda yazılmış en iyi şiir kitabı dedi. Sen bir de ya batılı bir şiir yazıyorsun, ayakları bu ülkeye basıyoruz bana. Ki bizi birleştiren büyük ölçüde buydu zaten. Çünkü Atilla İnanır şiirde aradığı şey de bu. Batılı bir şiir arıyordu, yani modern bir şiir arıyordu. Ama ayaklarını bu ülkeye basması, yani yerli olması ön plandaydı. Atilla İnanır şiirinde arkadaşlar değindiler birçok döneminde. Gerek halk şiiri, gerek divan şiiriyle olan ilişkileri açık. Baki Bey zaten belirtti, yani kitap ucağıydı değil mi? Bu yapıyı görüyoruz. Niye çelişkilerle dolu diyoruz? İşte bu nedenle diyorum. Yani o yazının değindiği nokta şuydu. Eğer Atilla İlhan savunduğu, dile getirdiği şairler şiiri devam ettirmiş olsalardı, şiir zevki yok olacaktı. Bugün Atilla İlhan'da kimse okumuyor olacaktı. Çünkü yazdığı şiir gerçekten kaliteli, nitelikli ve öncü bir şiir. Niye öncü bir şiirdi? Bakın yeni bir imge yapısı getirilmiş yani. O güne kadar olmayan bir imge yapısıydı bu. Ve şiiri değiştirdi. Şimdi baktığımız zaman sanki herhangi bir akımla ilgisi yokmuş gibi, yani Fazıl Üstü gibi, Necati Gil gibi, arada duran bir şair gibi görebiliriz. Yani ne var? Garip var. İkinci yeri var. Bunlar ara kuşak bir yer. Garibi sevmediği çok açık. Yani konuşuldu. Yaşar Nadiye'de yüzyılsın ve karşı yazdığı yazılar var. İkinci yerine de karşı yazdığı yazılar var. Yani ben o yokum orada diyor. Nereye bağlıyor biri kendini? Yine de bağlamıyor. Nazım'a bağlıyor desem Nazım'da ilgisi yok yazmış. Tamamen Fransız şiirine bağlamış. Tamamen Fransız. Yani Bogner, Rembo, Verlaine. Verlaine yok be. Mallarmé, Valéry vesaire yani Apolliner olabilir. Ama zaten bir mağlup olarak Bogner ve Rembo etkisi ve açık durumda ben okumaya. Yani o arada işte sistem bunları ve Yağmur Kaçağı çıkıyor. Muhteşem bir kitap. Akıl almaz güzel bir kitap. Ve şiir değişiyor. Erken dönem yazılarında ben de benzer düşünce içinde yazılar yazdım. Doğumun etkisi olabilir bunda çünkü. Babam gerçi garip bir şiir. Yok garip şiir de sevmem. Arkadaş da hepsiyle ama hoşlanmaz bir şiir. İki şiirini hiç bilmiyorum. Yani galiba orada bizim böyle bir şiir olan ilişkisi ya orada kesildi yani. Tam bunlardan sonra kesildi. Şimdi aralarımı yazmaya çalışıyorum ben de işte geldikçe. Kimler var? En son aklıma tam bunlar geldi. Yani babamla Beyoğlu'na gelişimiz, uğramamız. Hayatı oydu bizim özellikle. Yani genel temel tam bunlar arasında. Kuşkusuz Orhan Veli'yi seviyordum. Çünkü o sırada çıkarmakta olduğu bir dergi için şiir istemiş Orhan Veli'de. Orhan Veli'de bir mektubu vardı. Sevgili Cahit, şu anda yeni bir şiirim yok. Ama olursa da diye. Benim şiir duyan da bu. Yani ben Fransız şiir okudum ben. Tamamen Fransız şiir okuyarak yetiştim. Meher Kemal okuyordum, Aşık okuyordum hiç kuşkusuz. Ama Orhan Veli okuyordum ama Garibin geri kalan şairleriyle, ilk işleriyle hiç haberim bile yoktu. Dolayısıyla benim düşünce yapımda Garip'le birlikte Türk şiirinin ara yatağında ya da gerektik yapısından saptığı düşüncesindeydi. Ama Garip yeni bir gerektik yarattı. Çünkü ona ikinci yeri bağlandı ve Türk şiiri oradan devam ediyor. Halbuki benim kafamda olması gereken Nazım, Yahya Kemal, Necip Fazıl da olabilir. İşte o öncü modern şiirden gelecek bir yapının sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Neydi? Bunlar açıkçası benim Atilla İlhan'la yakınlık noktaları. Yani beni kolayca kabul etmesi, ilk şiirlerimi götürdüğümde sanat olayına başlamak üzereydi. Hükümet haber bırakmıştı, Atilla İlhan geçmişti. Çünkü bildiğim kadarıyla Karacanlılar, Milliyet ayrıldılardı. Ülkü Temel Milliyet Sanat 15 günde bir çıkmak üzere bir Milliyet'e geçtiydi. Sanat olayını bıraktıydı. Atil Eylan geçiyordu başına. Ben de şiirler götürmüştüm. Atil abi hemen bakmıştı. Tamam Tuğrul dedi. Bunları Mayıs ayına koyacağım. Ya Ocak, Şubat, Mart, Nisan 4 ay bekleyecek. Beklesin. Daha genç şairimiz. Ve ilk kitabımda Necati Gül'e katılmıştım. Ve Necati Gül tartışılmama rağmen ödül bana verildi. Buna çok sinirlenmiş. Niye sinirlendi bilmiyorum. Ben Ülkü Karamanoğlu'na Ocak sayısına hemen Tuğrul'un şiirini de koymuş. Bak diye Ocak sayısına girdi. Ve çok güzeldi yani. 5-6 şiir bilmem. Bir de onları resimletirdim. Yani her şey tek şair. 2 Ağustos Denizleri ikinci kitaba girecek şiirlerin 5-6 tanesi. O sayıda çıktı. Ve bundan sonra çok sık görüş. Yani hangi gün oradaysa ben de oradayım. Metin zaten orada çalışıyordu. Yani sürekli olarak Atilla İlhan'ın çalışma odasında sürekli sohbet, sürekli sohbet halindeydi. Haftada bir mi, iki gün gidiyordu galiba.
Salı günleri.
Salı günleri gidiyordu, evet. Ama neredeyse bu edebiyat konuşuyoruz. Harika fikri anlatırdı. Ve çok gülerdim fıkralarında ve şey, çocuk çok iyiymiş, müşterisin sen der. Yani fıkralarına gülüyorum diye. Karşılıklı fıkra anlatırdık, ben de bayağı fıkracı bir adam olduğum için. Daha sonra da sanat olayında yayınlamaya devam ettim. Cönk'e katılamadım çünkü o dönem Fransa'daydım. Ben de Beşiktaş Bulvar'daydı, değil mi? Evet. Evet, bir kere geldiğimi hatırlıyorum sadece. Fakat bakış müessesine geçtiğinde yeniden oradaki buluşma günlerinde buluşmaya başladı. Bunlar benim büyük ölçüde anılarım değil. Nedir Atilla İlhan şiirindeki başka çekici noktalar? Bir de 80'lerin ortalarında gösterine bir yazı yazmıştım. Tehlikeli şairler. Tehlikeli şairlerden biri olarak nitelendiriyorum Atilla İlhan'ı. Çünkü eda ve sesin ön planda olduğu bir şiirdi Atilla İlhan'ın şiiri. Taklit edilmesi çok kolaydı. Zaten tehlikeli şairin olabilenleri o. Çok kolay taklit edilen bir şiir. Ama aynı zamanda çok zor taklit edilen bir şiir. Çünkü taklit ettiğiniz anda kaçamıyorsunuz. Yani hemen o kedire elemi. Neydi bunlar? Kısa notlar almışım. Fiillere aşırı meraklı olmaz. Fiillerin şimdiki ve gelecek zamanlarıyla yaptığı kafiyeler. Hatta şimdiki zamanın hikayesiyle yaptığı kafiyeler. Bunu yaptığınız anda Atilla İlhan şiiri yazmışsınız. Bunlar şiirde büyük hatalar gibi görülebilir. Ya böyle de şiir yazılıyor mu? Belevi de ilk yaptığında. Ama yapılıyor o Atilla İlhan şiiri olmuyor işte. Ve o yapısıyla sizi cezbediyor. Ve bu eda vardı. Dediğim gibi çok kolay taklit ama kurtulmak, bir taklit etmeye başlarsanız kurtulması da zordu. Bunlara rağmen Atilla İlhan niteliksel olarak çok değişiklik göstermeden aynı söyleyiş biçimine bağlı kalarak bu kadar çok sayıda güzel şiir yazmış olması ancak büyük bir yeteneğin yapabileceği bir iş. Bunun da zaten olduğunu biliyoruz. Zaten şiire bakışıyla ilgili ideolojik tavrını belirtmeye çalıştım. Yani Atilla İlhan sonuna kadar solcuydu. Evet. Ben ilk yanlış yapmadım. Solcuydu. Hangi laiklik, hangi batı, hangi dese bile öyleydi. Hangi Atatürk dediği zaman Türk eleştirmiyor. Atatürk'ü açılamaya çalışıyor. Ama hangi batı dediği zaman biraz Dostoyevski tavrı vardı. Yani batı karşıtlığı. Buna rağmen şiiri batıdan kaynaklanıyor. Dikkat edin Dostoyevski de bütün dünyada bizde de ağırlıklı olarak sağ kesimler pek severler. Nedeni batı karşıtı olmasıdır. Yani ideolojik bir bakıştır. Şimdi bu nedenle Atilla İlhan'ı çok sevdiler. Solcu ama sağcı İslami kesimlerde Atilla İlhan'a bir saygı ve sevgi vardır. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü ayakları bu toprağa bastığı anda Türkiye'de sağ kesim şiir çevresi sizi kucak, uzak durmuyor. Çünkü onlar daha yerli kalmayı tercih ettiler. Ama ana akım şairleri diyeceğim, büyük ölçüde Batı şiirine beslendikleri için ve bu bir devamlılık gösterdiği için ana akım olmayı sürdürdüler. Gençliğimizde hep tartıştık onları. Yani Metin'le, Adnan Özer'le vesaire. Niye hep Batı mitolojilerinden şiir yazıldı? Neden böyle yazılıyor? Neden İslami ve Türk mitolojilerine giriş yaparak ya da oradan yola çıkarak şiirler yazamıyoruz? Tek bir açıklaması var. Türkiye'de İslam'ın sahibi vardı. Ergenekon vesaire dediğimiz zaman da Tanrı Dağları düzenlediğimiz zaman ona sahip var. Biz düşünce olarak sol kesimden gelen insanlar oraya el uzatamıyorduk çünkü anında MHP'li olmakla suçlanıyorduk. Öbür tarafa el uzatamıyorduk anında dinci, İslamcı olmakla suçlanıyorduk. Sanıyorum Türk şiirinin en büyük hastalıklarından biri bu ola geldi. Günümüzde bu korkuların bittiğini görüyorum. Aslında güzel bir şey bunu gerçekleşiyor. Ama hala beklediğim, biz yazamam. Ama beklediğim kaynaklarını aradığım şiiri yazan hala bir projede. Başka, 49'dan içten geliyor. Ve dediğim gibi ideolojik olarak ondan kutlamıyor. Yani bir buluşmamızda uzun uzun bana Dinamo'dan şiirler okuduğumda ne kadar mükemmel olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Onun okuyuşuyla da bayağı güzeldi aslında. Yani Dinamo'nun o devrimini ilk günlerini anlatan Rusya'daki işte Stalin'in bıyıklarından, Lenin'in postallarından bahsettiği bir şiir. Güzel. Yani Eda'yı okuduğu zaman güzel ama yani işte yani şu güzel ama yani yazdığı şiiri ideolojisinin yanından çekmeye çalışmak. Bir şair de benim önemsediğim Tavrenko olmuştur. Yani Kemal Özel'i eleştirirken ki çok sevdiğim bir insandı. Erken dönem şiirini de hatta bir de genç dönem şiirini de çok severdim Kemal abinin. O ideolojisinin doğrultusunda şiirler yazdı orta döneminde ve oldukça da ortalama şiirlerdi. Ama yaşlandığında bir daha aşık oldu. Yine güzel şiirler yazmaya başladı. Boşandı, yabancı kadınla evlendi. Yeniden güzel şiirler yazmaya başladı. Bir de Kemal abinin şiirini unutamıyorum. Atilla İlhan'ı çok severdi ama Kemal abi çok esprili bir adamdı. Dalga geçmeyi de çok severdi. Şimdi bütün bu suspens, gerilim vesaire bu hep var. Kendi hayatından anlattığı hikayelerde de var. Mesela böyle Sofya'da kalıyor, kapının altından bir şey yazılıyor falan. Kemal abi şey demişti, ya ben de Sofya'da otellerde kaldım, gece yarısı nasıl kaptım da ben de bir şey yapmadım. Yani bana niye hatırlıyor derdi mesajlar falan diye. Böyle bir espriyi hatırlıyorum. Ne diyor, toparlıyorum. Yani ise burada aldığım notların hepsini söylemişim. Bir de şunu söyleyeceğim. Niye eleştirdiğim? O, başta söylediğim. Yani bizi eleştiriyor. İkinci yeni eleştiriyor. Bize üçüncü yeni diyor. Bunları söyleyen adam şunları yazmış sayıdı. Bize eleştirmek yok. Benim bir kere döndüğüne çok gözlüklüydüm. Daha bere giyiyordum. Dudukları, bıyıklarımda duruyordum. Devam ediyorum. Sen dudaklarını boyadığın zaman Orlayan Düşesi ben hangi filme gitsem sonunda ölüyorum. Bu şehrin en büyük yanlışı kadar. Elektrik çiçekleri açıldığı sayar sürüyor. Ben de dönüyorum. Gece kalkmalar 32. Bir katedral koparıp orta çağ bulutlarına yığdılar çan sesleriyle San Marco meydanı. Hele biz aslında iki kişiydik. Cenova'yı gümrükte tuttular. Kaçak sonbahar sokuyormuş. Hırsızlama bir ay içecek. Yüz paper bilmem kaç kuruş. Şimdi ikinci yılın en uç şahit yani ben de bile yoktur. Yani ikinci yılın yarattın sen babasısın ikinci yeninin. Ama sürekli olarak ikinci yeniye karşı. Anlıyorum. Cemal Süreyya'ya karşı değildi. Çünkü kendisini izlediğinin farkındaydı Cemal Süreyya. Ama Turgut Uyar, Edip Cansever bu şiire çok ciddi olarak karşıydı. Bir de yani büyüyorsa anlatımcı ya da anlatımcısı demeyelim de yani şiir tarzlarıydı. Hoşlanmıyordu. Sabah baktım bir not gördüm. Unutmuşum onu ben. Edip Cansever öldüğünde gündeme getirmemiş. Sanat odayı kendisi. Ve bu büyük protestolar neden olmuş. Atilla abinin verdiği cevap da bari siyah çelenk de koysalardı kapıya diyor. Bence atlamaması gerekirdi. Sus ama bu da onun hoşlanmadığı şeyler hoşlanmadığını gösteriyor. Dilediğiniz için teşekkürler.
Benim kaynımda